Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkkan ve stüdyo konuğumuz kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu programda yine her programda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza soracağız ve onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız diyelim efendim. Ve WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler de hocamıza sorar, onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim efendim. Hocam geçen programımızın son sorularında süt kardeşlikle ilgili, süt akrabalığı ile ilgili sorular sormuştuk. Şimdi bir dinleyicimiz bu programda şöyle bir soru sormuş, onunla başlayalım müsaadenizle. Ücretle süt anne tutmak caiz midir? Çocuğun annesinin süt anneye karşı ne gibi yükümlülükleri vardır?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Önce şunu söyleyeyim. İnsanın mükerrem bir varlıktır insan. Ve insanın her organı da mükerremdir. Ve insan hiçbir organını, hiçbir parçasını satamaz. Böbreğini satamaz. Dalağını satamaz. Gözünü satamaz. Sütünü de satamaz. Sütünü de satamaz. Ancak süt anneliği kurumu var dinimizde ve süt annesine para vermek de var. Peki madem ki sütü satamıyor, süt annesine nasıl para verebiliyor, ücret verebiliyor? Çünkü bu süt anne sadece çocuğu emzirmekle kalmıyor. Aynı zamanda ne yapıyor? O çocuğun bakımını, efendim ihtiyaçlarını karşılama, yanında tutma gibi diğer hizmetleri de yapıyor. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam süt annesine verildi. Ve onun yanında kaldı 2 sene. O süt anne sadece onu emzirmekle kalmadı. Aynı zamanda onun diğer ihtiyaçlarını, şamaşırını yıkadı. Efendim bezleniyorsa bezini bağladı. Ve bir hizmetler verdi. O hizmet karşılığı o ücreti almış olur. Bu vardır, caizdir. Ki Kur'an-ı Kerim ayetiyle de onların verileceğine dair ayetlerde işaretler var. Ama bir kadın sütünü sağmış bir kaba. Onu satamaz bir başkasına. Veya sadece emziriyor. Bundan dolayı ücret alma, o doğru olmaz.
Eyvallah hocam. Peki hocam çocuğun ailesinin süt anneye karşı ne
Süt anneye karşı var? Görevleri şey olarak, hüküm olarak sadece o şeyini, anlaştıkları meblağı ödemek. Onun dışında ekstradan bir şey verme mecburiyeti yok ama verebilir, ayrı konu. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam süt annesine saygı göstermiş. Süt kız kardeşine saygı göstermiş. Yani onlarla o iş oldu bitti havasına girmemiş. Aynı zamanda onlara saygıya, onlara efendim yakınlığa devam etmiş. O insani bir yöndür. Ama hukuki olarak veya şer'i olarak bu anlaştıkları bedelin dışında herhangi bir şey verme mecburiyeti yoktur.
Eyvallah. Hocam ticarette kar haddi var mıdır?
Şimdi efendim ticarette kar haddi var mıdır? Hukuken, yani hep hukuken tabirini kullanıyorum. Yani İslam hukukuna göre böyle bir sınırlama normalde yok. O serbest piyasa denilen, arz talep dengesi denilen usul uygulanır. Hatta şöyle bir şey var. Bir sene Medine'de kıtlık olmuş veya pahalanmış mallar. Peygamber Efendimiz'e müracaat etmiş halk. Demişler ki ya Resulallah, fiyat tahdidi yapsanız, ona nark veya nark derler. Arapçada buna tes'ir denilir. Fiyat tahsisi yapsanız, mallar pahalandı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la tusa'iru fe innallaha huvel musa'ir. Siz fiyat sınırlaması yapmayın. Allah o fiyatları sınırlar. Çok verir ucuzlatır, az verir pahalandırır buyuruyor. Ya şimdi fiyat sınırlaması yapma yapmama ne demek? Yani kar haddi demek. Hatta bir de şöyle bir anekdot olarak bazı kaynaklarda yer alır. Hazreti Osman, 3. halife, zengin bir insandı. Ticaretle uğraşırdı. Bir sene onlar tabii ticaretler Şam taraflarından olurdu genelde. Yani bugünkü Suriye, Ürdün, Filistin, o bölgelere Şam derler. O taraftan alışveriş yapılırdı. Hazreti Osman'ın da o taraftan bir kervanı gelmiş mal. Ve Medine esnafı Hazreti Osman'a gidiyorlar, o malı satın almak istiyorlar. Ve kar teklif ediyorlar. Bire iki verelim. Yani sen bir lira onu mal ettiysen biz iki liradan alalım. Vermem, daha fazla veren var. Bire üç verelim, bire beş verelim, daha fazla ver, daha fazla veren var diyor Hazreti Osman. Sonra diyorlar ki ya bu Medine'nin esnafı biziz. Biz de şu kadar sana kar verdik. Başka kim vermiş olacak ki? Allah verdi diyor. Siz bana bire beş veriyorsunuz. Allah bana bire 700 verdi. Ve tutuyor onu olduğu gibi fakirlere dağıtıyor. Böyle bir anekdot anlatılır. Yani bu da şunu gösteriyor ki, yani kar haddi olarak belli bir mecburiyet yok, sınırlama. Peki hiç olamaz mı? Hiç fiyat takdiri yapılamaz mı? Eğer toplumun maslahatı gerektiriyor ise ve özellikle de toplumun ana ihtiyaçları, temel ihtiyaçları fazlalaşmışsa, devlet ona sınırlama getirebilir, istihsalen diyoruz buna. Yani o ihtiyaca binaen. Şimdi zamanımızda fiyatlar epey bir yükseliyor. Devlet bak bu ortamda getirebilir. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş ama o günkü insanlar insaflıydılar. O fakiri fukarayı, hakkı hukuku gözeten insanlardı. Bir olay aklıma geldi. Birkaç gün önce bir arkadaşımı ziyarete gittim. Böyle laf açıldı. Pahalılıklar şuradan buradan. Bir şey alacağım diyor. Adam 200 lira istedi. Ya ben çok değil mi, pahalı değil mi bu dedim. Dedi ki hocam 110 liraya aldım ben. Yani şimdi ve diyor ki ya 110 liraya aldıysan 140'a ver, 150'ye ver, niye 200 istiyorsun? Yani ne olacak, ancak kurtarıyor falan. Şimdi böyle bir şey olmaz. Yani bir defa Müslüman yaşantısında sadece hukuki kurallarla kendisini bağlı hissetmemeli. Ahlaki ve insani kuralları da göz önünde bulundurulmalı, hatta onu öne almalı. Kur'an-ı Kerim'de borçlu borcunu ödemekten acizse ona süre verin diyor. Vadesini uzatın. Ama o borcu tamamıyla affederseniz o daha iyidir diyor. Bak, affetme. Yani Müslümanın Müslümana tavrı bu olmalı. Yani nasıl olsa devlet bu fiyat sınırlaması yapmamış, kar haddi koymamış, istediğim fiyata satarım. Şimdi bu bugünkü şartlarda bu değişebilir. Evet, Resulullah döneminde bu fiyat uygulaması yoktu. Fiyat sınırlaması, kar sınırlaması yoktu ama ihtiyaç, zaruret, maslahat, ortam bunu gerektirir olabilir. Ve İslam fukahası bu sonuca da varmışlar. Yani eğer temel ihtiyaç maddeleri haddinden fazla pahalanırsa devlet bunun için fiyat tahdidi koyabilir demişler. Mesela zamanımızda ekmekle ilgili tahditler yapılıyor değil mi?
Evet.
Gerçi işte farklı spekülasyonlar da oluyor ama yani dediğim gibi temel ihtiyaç maddelerinde yapılabilir ama asıl olan şey konuda fiyat kar haddi yoktur. Serbest piyasa bunu ayarlar.
Eyvallah hocam. İslam'ın haram kıldığı şeylerin gayrimüslimlere satışı caiz midir hocam?
Bir defa bir mal, bir şeyin satılabilmesi için bazı şartlar var. O satıma konu olan şey mal olmalı. Mütekavvim, yani dinin yasak etmediği bir şey olmalı. Ve satıcı, satan kişi o malın ya sahibi veya mal sahibinin vekili, vasisi olmalı. Ha, şimdi İslam'ın yasak kıldığı mallar mütekavvim değeri olan mallar değildir. Değeri olan mallar değildir. Değeri olan mal olmadığı için o Müslümanın da malı değildir o. Mesela dinin yasak ettiği şeylerle domuz, şarap değil mi? Veya benzeri kan. Bunlar yasak. Böcek, yani gıda maddesi olarak yasak. Bunlar mal değildir Müslüman açısından. Ve bir kimse sahibi olmadığı bir şeyi, mal olmayan bir şeyi de satamaz. Dolayısıyla dinin yasak ettiği bir şey, içki gibi, domuz gibi, Müslüman başka bir Müslümana satamayacağı gibi gayrimüslime de satamaz. Bir de şu vardır, Mesela Peygamber Efendimiz yenilmesi haram olan şeyin satılması da haramdır buyuruyor hadiste. Yani bir şeyi yemek caiz değilse onu satmak da caiz değildir ve mutlaktır o. Mesela domuz eti yemek caiz mi? Değil. Onun ticaretini de yapamazsın. İçki içmek caiz mi? Değil. Onun ticaretini de yapamazsın. Ve ticaretini yaparken muhatabı Müslüman olmuş, gayrimüslim olmuş fark etmez. Yani bir Müslümanın dinin haram kıldığı bir şey balı Müslümana da gayrimüslime de satması caiz değildir.
Eyvallah. Müsaadenizle şunu da sormak istiyorum hocam. Haram malları satan bir yerden alışveriş yaparsak vebale girmiş olur mu?
Şimdi tamamı mı haram mal? Mesela diyelim ki bir büfe var veya bir dükkan var, sadece içki satıyor. Sadece oradan sen bir şey alıp satamazsın tabii. Ama bugün bazı büyük marketler var. O marketlerin çok farklı reyonları var. Ya yani mesela bu temizlik maddeleri satılan bölüm var. Gıda maddeleri satılan bölüm var, bilmem et ürünleri satılan bölüm var, süt ürünleriyle satılan bölümler var vesaire. Bir de bir bölümde alkol içkiler satılıyor. Hı hı. Ben gidip de oradan bir peynir alsam veya oradan gidip bir çay alsam veya ne bileyim et alsam bu caiz mi değil mi? Alamam mı? Alabilirim. Ama içki alamam. O caiz değil bana. Bu hüküm bu. Yani burada önemli olan şey o satın aldığın şeyin dinen mübah olup olmayışı. Ama sen dini siyaset olarak şunu düşünebilirsin. Ya bu insanlar içki de satıyor. İçki benim dinimde haram. Ben böyle birine benim param nasip olmasın. Böyle birine ben kazancına hizmet etmiş olmayayım diye düşünebilirsin. Buna hakkın var. Ama sen oradan pirinç alırsan o şeyden, marketten veya ne bileyim bir temizlik ürünü alırsan bu caiz değildir diyemeyiz.
Eyvallah hocam. Kötü amaçlar içinde kullanılmaya müsait olan anason, haşhaş, kenevir ve benzeri bitkileri ekmenin, ticaretini yapmanın dini hükmü nedir?
Şimdi bunlar hangi amaçla ekiliyor ve hasat edildikten sonra nereye veriliyor? Şimdi sırf haram olan bir şey varsa o yok. Domuzu besleyemezsin. O kendisi sırf haramdır. Hı hı. Ve o domuzu sen ancak nerede? İşte tüketmekle, yemekle falan değerlendirilir. Ama mesela içkiyi imal edemezsin. İçki imalatında bulunamazsın. Çünkü o sarhoşluk edici. Ama sen üzüm bağı dikebilirsin. Ama sen üzüm bağı diktiğin zaman o üzüm den şarapta yapılabilir. Efendim sofralık izin olarak da kullanılabilir, başka alanda da kullanılabilir. Sen üzümden şarap yapılıyor diye üzüm bağı dikmekten uzak duramazsın, yani dikmemezlik edemezsin. Edersin. Ancak sen o üzümü hasat ettikten sonra içki fabrikasına götürüp verirsen bu caiz mi değil mi? İşte o konuşulur, tartışılır. Burada ihtilaf var. Hı hı. Ama asir denilen üzüm suyunu içki fabrikasına satmak o tahrimen mekruh kabul ediliyor. Yani caiz değil diyor. Şimdi bu senin sorduğun o anason gibi, haşhaş gibi şeyler. Hı hı. Bunlar iki amaçla da kullanılabilir. İlaç sanayinde de kullanılabiliyor. Uyuşturucu olarak da kullanılabiliyor. Bu bir. İki, devlet bunu izin veriyor veya vermiyor. Hı hı. Bir defa devletin izin vermediğini ekemez. Bu bir. Devlet izin veriyor. Devlet kontrolünde ekiyorsun. Ve oradan elde ettiğin ürünü de devlete veriyorsun. Ve devlet de onu ilaç sanayinde kullanıyor veya başka. Ha, bu amaçla ekersen o anasonu, efendim afyonu, bu amaçla ekersen ve o amaçla satarsan bu caizdir. Ama sen devletten gizli olarak ekiyorsun ve elde ettiğin o ürünü el altından uyuşturucu olanlara satıyorsun. Böyle bir durumda bu niyetle ekmek de caiz değildir. Onlara satmak da caiz değildir. Yani burada niyet ve uygulama önemli. Sen bunu ekerken ilaç niyetiyle kullanmak üzere ekeceksin. Ve onu hasat ettikten sonra da devlete veya devletin kontrolü altındaki bir yere satacaksın. Bu şekilde olursa caizdir.
Eyvallah hocam. Hocam, domuz beslemek kesinlikle caiz değil dedik. Şimdi onunla ilgili ona yakın bir soru var. Domuz kalp kapağının insan kalbine takılması caiz midir hocam?
Şimdi domuzla ilgili olan hüküm genelde domuzun hiçbir parçasıyla istifade edemez. Yani etini yiyemezsin, yağını kullanamazsın, derisini kullanamazsın. Hatta kılını bile mecburiyet yoksa kullanamazsın. Genel hüküm bu. Dolayısıyla ilk bakışta baktığımız zaman işte domuz kapağından da kalp kapağından da istifade edemez. Ancak bu bir şey, tedavi ve bir zaruret ise eğer, yani bir hastanın iyileşebilmesi için, hayatiyetini devam ettirebilmesi için domuz kapağı, kalp kapağından başka bir çare yoksa oraya, o zaman o domuz kalp kapağını takmak caizdir. Çünkü bu zarurettir. Zaruret halinde haramlar mübah kılınır. Haramlar mübah kılınır, bu bir. Peki başka maddi şeylerden de kullanılabilir. Mesela diyelim ki sığır kalp kapağı da kullanılabilir ise eğer, o zaman ve bunun ikisi de aynı şey yapıyorsa, etki yapıyorsa, o zaman domuz kalp kapağı kullanılamaz. Sığırınki kullanılır. Fakat bir de şu var, domuzunki de oluyor ama sığırınki de oluyor. Fakat domuzunki %90 fayda ediyor, sığırınki %50 fayda ediyor. O zaman yine domuzunkunu kullanabilirsin. Yani burada ölçü ihtiyaç ve zarurettir. O kapağı, kalp kapağını, domuzun kalp kapağını kullanmak için zaruret varsa, ihtiyaç varsa kullanılabilir. Ama yoksa, aynı derecede alternatifi varsa, o zaman kullanılabilir.
Kişi şunu diyebilir mi peki? Yani ölüm riski var. Domuz kalp kapağından başka çaresi yok. Kişi yok, ben o domuz kalp kapağını kabul etmiyorum.
O ayrı bir şey. Yani kişi tedaviyi reddedebilir mi, edemez mi? Yani ben tedavi olmak istemiyorum diyebilir mi, diyemez mi? Orada çok tartışmalar var. Bunu caiz gören alimler var. Yani ben tedavi olmak istemiyorum diyen alimler var. Buna caiz diyenler. Buna caiz olmadığını söyleyenler var. O ayrı bir tartışma şey konusu.
Eyvallah hocam. Hocam, az önce alkol konusuna değindik. Alkol ve diğer haram ürünlerin satıldığı bir iş yerinde çalışmak caiz midir?
O reyonda çalışmamak kaydıyla. Yani eğer sen alkol ve içki ürünlerinin satıldığı bölümde çalışıyorsan o caiz değil. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alkolle ilgili olarak, şarapla ilgili olarak, şarabı imal eden, taşıyan, satan, satın alan, ikram eden, bunların hepsinin o içmeye ortak içen, ona ortak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu senin sadece içki satan bir dükkanda ücretli de olsa çalışamazsın. Ve o marketlerin İçki satan bölümü de varsa orada satılamazsın. Ama o marketin diğer ürünlerinin satışı, efendim, paketlemesi, parasını alması ve oralarda çalışılabilir.
Eyvallah hocam. Hayvanların kısırlaştırılması caiz midir hocam?
Şimdi duruma göre bu caizdir. Önce şunu söyleyeyim. Yeryüzündeki her şey insanın emrine verilir. Her şey insana müsahhar. Her şey. Hayvanlarda, bitkilerde, gök cisimlerde hep insana hizmet ediyor. Güneş insan için doğuyor. Yağmur insan için yağıyor. Hayvanlar insan için doğuyor. Bitkiler insan için bitiyor. Hepsi. Dolayısıyla bunlar hepsi insanın emrine verildiği için insanın ihtiyacı veya mecburiyeti varsa bunlar kesilebilir, itlaf edilebilir ve kısırlaştırılabilir. Hatta bu kısırlaştırma konusunda mecburiyet, yani zorunluluk da şart değildir. Mesela eti yenen hayvanların kısırlaştırılması durumunda etinin daha lezzetli olduğu, daha besili olduğu, daha çok efendim randıman verdiği biliniyor. Ve bizim insanımız öteden beri bu hayvanları kısırlaştırırlar. Yani dolayısıyla bunda hiçbir sakınca yok. Bir de etinden sütünden istifade edilmeyen hayvanlar var. Sokak köpekleri gibi, kediler gibi. Peki bunlar kısırlaştırılabilir mi? İnsana eğer zarar veriyorlarsa bunların çoğalmaları, ki zamanımızda maalesef bu yaşanıyor. Köpeğe gün geçmiyor ki köpeklerin saldırısından yaralanmayan veya efendim ölmeyen bir insan olmasın. Böyle bir ortamdayız. Bu durumda tabii devletin ve devletin yetkili kurumlarının kararı ve uygulamasıyla o hayvanlar da kısırlaştırılabilir. Yani insana zarar veren şeyler önlenir. Bu insana zarar veren şeylerin zararını gidermek, o hayvanı itlaf etme şeklinde de olsa o yapılabilir. Veyahut da bunların çoğalmalarını engelleyici tedbirler alınabilir ki kısırlaştırma da olur zaten.
Eyvallah hocam. Hocam, ehli kitabın yemeklerini ve kestiği hayvanların etini yemek caiz midir?
Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu açıkça söylüyor. Ehli kitabın yemeği size helal, sizin yemeğiniz onlara helal. Dolayısıyla ehli kitapsa bir adam, onun kestiği yenir, yemeği yenir. Tabii yemeği yenir derken, eğer o yemekte domuz eti varsa o elbette yenmez. Yani Müslümanlar açısından helal olan şeyler onlar yenilebilir. Ve kestikleri de aynı şekilde yenilebilir. Ama dediğim gibi ehli kitapsa, yani Allah, peygamber, ahiret, kitap inancı varsa. Bugün Avrupa Hristiyan olarak biliniyor değil mi? Çok çeşitli mezhepler var. Katolikler var, Ortodokslar var, Protestanlar var. İşte başka evangelistler var diyelim, o bir ayrı bir şey. Yani bunların hepsinin inanç şekli aynı değil. Ve onların bu mezhepler arasındaki inanç farklılığı bizim Hanefilerle Şafiler arasındaki gibi de değil. Daha derim. Ya bugün Avrupa'da yaşayıp da inanmayan, ateist olan, din kabul etmeyen belki milyonlarca insan var. Belki de %'ye vursak yarı yarıya insanlar inanmıyor. Şimdi o dolayısıyla ben eğer bir kimsenin gerçekten Hristiyan olduğunu, yani Allah, peygamber, ahiret, kitap inancına sahip olduğunu biliyorsa ve o pişirdiği yemekte domuz eti, domuz yağı yoksa ben onu yiyebilirim. Ben onu yiyebilirim. Ha, peki kestiği, eğer keserken o adamın ben bunu İsa adına kestim, Meryem adına kestim, Ruhul Kudüs adına kestim dememişse onların eti yenilebilir. Ama bunu demişse yiyemezsiniz. Peki ama ben bilmiyorum ki onun inancını. Mesela Türkiye'de şimdi biz %99 Müslümanız diyor değil mi? Gerçekten öyle. Bugün ateist, deist, bilmem başka bir takım şeyler, bir sürü şey çıktı, akım. Ve bunların içerisinde Müslümanlığı reddedenler de çok. Belki bunlar yüzde orana vursan %10'u belki bulacak. Şimdi ama ben Türkiye'de biliyorum ki %80, %90 Müslüman ve bu insanlar İslam'ın koyduğu sınırlar içerisinde veya İslami kurallara dikkat ederek hayvanlarını kesiyorlar. Biz gideriz kasaptan eti alırız. Ve kasaptan eti alırken kardeşim senin bu eti aldığın mezbahane sahibi Müslüman mıydı, Hristiyan mıydı veya inançsız mıydı? Bunu hayvanlar kesilirken besmele çekildi mi, çekilmedi mi? Bunları sorma imkanımız yok, gücümüz de yok. Onu kabul ederiz. Hatta şöyle bir olay yaşanıyor Peygamberimiz zamanında. Resulullah Efendimiz'e soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, çölden kadınlar et getiriyorlar. Biz onlar besmeleyle mi kesti, besmelesimiz kesti bilemiyoruz. Onlardan alabilir miyiz? Peygamberimiz diyor ki Müslüman besmeleyle keser. Kul bismillah ve kul. Yani sen onu al, bismillah de ve ye. Ha, şimdi yani bu ehli kitabın pişirdiği ve kestiği malla ilgili olan şey bu. Asıl olan şey nedir? Ehli kitapsa eğer onun kestiği de yemeğe de yenilir.
Eyvallah hocam. Hocam, bir borcun EFT ve havale gibi yollarla gönderilmesi karşılığında ücret ödenmesi caiz midir?
Olabilir. Şimdi bu bir hizmet bedelidir. Yani sen tutuyorsun, diyelim ki kendi bankan var. Kendi hesabın olan bankadan bir başkasına olan havale yapıyorsun ve banka senden bir miktar para alıyor. O parayı niye alıyor? Faiz olarak almıyor. Yaptığı o hizmetin bedeli karşılığı alıyor. Bu alınabilir, caizdir.
Eyvallah hocam. Emanet bırakılan bir şey, sahibinin izni olmadan başka birisine emanet edilebilir mi?
Şimdi sahibinin izni olmadan başka birisine emanet edilemez. Neden? Şimdi ben sana güveniyorum ve sana bir emanet bırakıyorum. Ama sen de bunu tutup başkasına verdiğin zaman benim o adamı tanımıyorum veya ona güvenim var mı yok mu belli değil. Dolayısıyla sen onu bir başkasına emanet olarak veremezsin. Ancak aynı çatı altındaki aile efradına yoluyla da onu kurtarabiliriz. Mesela diyelim ki birisine biri bir para emanet etmiş. Diyor ki o adam hanımına, hanım al şu parayı kenara koy. Hanım onu koyabilir bak. O hanıma emanet etmiş gibi olmaz. Hanım eliyle de onu korumuş olur. Ama yabancı birisine bak bunu bana bir emanet etti. Al sende dursun diyemez. Eğer o yabancının izni yoksa. Emanet verenin izni yoksa.
Eyvallah hocam. Müşteri indirim kartlarının satımı caiz midir hocam?
Bu bir haktır. Bu bir haktır. Yani sen bir şekilde bir mağazadan indirim kartı sahibi olmuşsun. Efendim sen o kartı götürene devlet işte o mağaza %10-20% indirim yapıyor normalde. Evet, onu bir başkasına sattığın zaman sen o hakkı devretmiş oluyorsun. Bu olabilir. Eskiden devlet fakir vatandaşlarına şey verirmiş, bir makbuz ve belge veriyor ve onlar her ay gidip devletten o belge karşılığı şey alıyor. Para alıyor. Ve o belgenin satışına cevaz verilmiş. Yani bu olabilir.
Eyvallah hocam. Hocam kişi fıkhi bir hükmü bilmiyor ve öğrenmek için çaba harcamıyorsa bundan mesul olur mu?
Şimdi hangi konudadır bu fıkhi hüküm? Şimdi bir defa bütün Müslümanların bizatihi yapmak zorunda olduğu ibadetler veya kaçınmak zorunda olduğu şeyler var. Her Müslüman abdestle ilgili fıkhi hükümleri bilmelidir. Namazla ilgili fıkhi hükümleri bilmelidir. Oruçla ilgili fıkhi hükümleri bilmelidir. Dinin haram kıldığı şeyleri bilmelidir. Bunlar görevi. Ama herkesin ticaret hukukunu, fıkhını bilmek mecburiyeti yoktur. Veya ne bileyim, feraiz dediğimiz mal taksimi ilmini bilmek mecburiyeti yoktur. Ama o tip şeyleri, yani ticaret hukukunu, ticaretle ilgilenenler bilmek zorundadır. Miras hukukunu belli bir grubun bilmesi gerekir. Herkes şart değil. Ama farz-ı ayn olarak yapmamız gereken ibadetlerle ilgili fıkıh hükümleri herkesin bilme mecburiyeti vardır. Ve bilmemek mazeret değildir.
Eyvallah.
Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Ben burada şu yapılacağını bilmiyordum namazda. Hayır, bu mazeret değildir, bileceksin. Ancak şu olabilir. Yeni Müslüman olmuş birkaç gün içerisinde. Ha, bunları bilmeyebilir ama İslam toplumu içerisinde bu bilgilere ulaşabileceği bir ortamda eğer yetişiyorsa bilmek zorundadır.
Eyvallah hocam. Hocam çek, senet ve benzeri kıymetli evrakların bedelinde indirim yapmak, gününden önce tahsilini yapmak caiz midir?
Gününden önce tahsili yapılabilir karşılıklı rıza ile ama indirim yaparak senet kırdırma dediğimiz şey olmaz. Çünkü o faiz gibi olur. Yani senden benim 1.000 lira alacağım var. Efendim buna karşılık senet vermişsin bana 1.000 liralık. Ben de götürüyorum o senedi bankaya veriyorum 700 lira alıyorum. Ve günü geldiği zaman da banka senden onu 1.000 lira olarak tahsil ediyor. Ne yaptı banka şimdi bana? 700 lira verdi 1.000 lira aldı. Ben ne yaptım? Bankaya 1.000 lira verdim 700 lira aldı. Bu faize girer, bu caiz değildir.
Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.